Ayrım 34.
Ama genç kız o kadar ince eleyip sık dokuyordu ki, halaf gelip yüzbaşının çardakta onu beklediğini söyleyene kadar odadan çıkamadı Esra. Yüzbaşı mı gelmişti? Bakışları saatine kaydı, 11'di. Bu vakitte geldiğine göre önemli bir gelişme olmalıydı. Elif'in krem rengi bluz yakıştı mı diye sormasına aldırmadan aceleyle çıktı odadan. Yüzbaşı çardağın altında tek başına ayakta duruyordu. Onu getiren cip ön farları açık olarak ilerideki yolun üstünde bekliyordu. Yüzbaşı gergin görünüyordu ama Esra'yı fark edince gülümsemeye çalışarak iyi akşamlar dedi. Hayrola diye sordu Esra, kötü bir şey yok ya. Korkacak bir şey yok. Bunu söylerken bakışlarını kaçırmıştı. Avcılar terk edilmiş bir sığınak bulmuşlar. Sığınakta bir de ölü terörist varmış. Oraya gidiyorduk. Yolumuzun üstünde olduğun için uğrayayım dedim. Tehlikeli bir durum yoktur, değil mi? Sanmıyorum. Mahmut'la arkadaşlarının sığınağı olmalı. Köye inmediği zamanlar orada kalıyorlardır. Ya ölü terörist? Belki geçen günkü çatışmada yaralanmıştır, sığınağa kadar kaçmayı başarıp orada ölmüştür. Yüzbaşı yalnızca bunları söylemek için gelmiş olamazdı. Yüzündeki bu ezik ifade, göz göze gelmekten korkan bu bakışlar, sinirli sinirli hareket eden kollar. Birden anladı Esra. Abid Hoca ne oldu diye sordu manidar bir sesle. O suçsuz dedi yüzbaşı. İki sözcük hızla dökülmüştü ağzından. Benden bir şey gizliyor diye düşündü Esra. O suçsuz diye yineledi. Bu kez daha yavaş çıkmıştı sözcükler ağzından. Ürkek bakışlarını genç kadına çevirerek açıkladı. Cinayet işlenirken başka yerdeymiş, tanıkları var. Son cinayet işlenirken mi? Evet, ya Reşat öldürülürken? Bak Esra dedi Eşref, Abid Hoca suçsuz. Tanıklarla konuştum, suçlu olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. O halde neden sorgulama gereği duydun? Emin olmak istedim. Suçsuzum deyince de emin oldun öyle mi? O kadar basit değil. Sana onun suçsuz olduğunu söylüyorsam suçsuzdur, bana güven. Esra buz gibi bakışlarla süzdü Eşref'i. Bir şey gizlediğinden emindi ama onun bir katili saklayacak kadar aşağılık biri olmadığını da biliyordu. Açıkça sordu. Onu korumuyorsun değil mi? Ne demek istiyorsun? Yüzbaşının öfkeyle yanan gözlerine bakan Esra iyice emin oldu. Hayır, Eşref Abid Hoca'yı korumuyordu. Benden bir şeyler gizliyorsun dedi. Sesi yumuşamıştı. Bu da beni kuşkucu yapıyor. Haklıydı. Eşref Abid Hoca'nın istihbarat birimleri için çalıştığını saklıyordu. Reşat Ağa'nın öldürüldüğü gece Abid Hoca kız kardeşinin köyünde görülmüştü. İşte bu nedenle yüzbaşı onu karakolda sorgulama gereğini duymuştu. Abid Hoca'ya Reşat'ın öldürüldüğü saatlerde nerede olduğunu sormuştu. Evimdeydim demişti Abid Hoca. Köyden geç saatlerde döndüm. Ama yalnız kalıyordu, onu onaylayacak kimse yoktu. Ya dün gece neredeydin deyince Antep'te olduğunu söylemişti. Bir arkadaşının yanına gitmişti. Arkadaşının adını, adresini istemişti yüzbaşı. Hoca vermeye yanaşmayınca, üç cinayetin zanlısı olarak burada bulunuyorsun diye onu uyarmıştı yüzbaşı. Cinayet lafını duyan Abid Hoca telaşlanmış, telefon etmek istediğini söylemişti. Bu isteğini kabul etmemişti yüzbaşı. Ya Antep'te görüştüm dediğin kişinin ad ve adresini verirsin ya da seninle başka türlü konuşuruz demişti. Endişelenmeye başlayan Abid Hoca işbirliği yapmaya karar vererek yalnız konuşmak istediğini söylemişti. Yüzbaşı askerlerini dışarı çıkarınca Abid Hoca Antep'te görüştüğü kişinin terörle mücadele şubesinden başkomiser Yılmaz olduğunu söylemişti. Onu ararsa gerçeği öğrenirdi. Yüzbaşı inanmayan gözlerle Abid Hoca'ya bakmış ama terörle mücadele şubesini aramaktan da geri durmamıştı. Telefona çıkan başkomiser önce Eşref'in kendisini aramasına bir anlam verememiş ama durumu öğrenince evet demişti. Abid Hoca dün gece benimleydi. Ona güvenebilirsiniz, devletine bağlı bir yurttaştır. Yine de emin olamamıştı yüzbaşı. Jandarma istihbarattan Albay Nedim'i aramış, başkomiser Yılmaz'ı sormuştu. Kesinlikle güvenilir biriydi. Bunun üzerine Abid Hoca'dan özür dilemiş, gidebileceğini söylemişti. Umarım bu aramızda kalır demişti hoca yanından ayrılırken. Kesinlikle aralarında kalacaktı çünkü bu bir devlet sırrıydı. Bu yüzden Esra'ya da söylememişti. Kendisinden bir şeyler sakladığını bilmesine karşın inandı Esra ona. Bu inanç ne somut bir kanıtın, ne birlikte yaşanmış yılların kazandırdığı güvenin, ne de sağlam bir sözün üzerinde yükseliyordu. Sonu belirsiz, sürekli değişkenlik gösteren, adına sevgi dedikleri bir ilişkiye dayanıyordu yalnızca. Üstelik Esra'nın yüzbaşıya inanması hiçbir sorunu çözmediği gibi, Hacı Settar'ın ölümünden bu yana yanıtlanması beklenen asıl soruyu kaygı verici bir biçimde yeniden gündeme getiriyordu. Abid masumsa katil kimdi? Bunu yüzbaşı da bilmiyordu. Şu anda düşünmek de istemiyordu. Yanıtı belirsiz soruları Esra'ya bırakarak ayrıldı okuldan. Kafasında yalnızca kovuktaki ceset vardı. 26. tablet. Aşmunikal'ın cesedi kayboldu. Pisiris, onun parçalanmış bedenini ailesine vermedi, ölen gözdelerine yaptığı gibi bir küpün içine koyup gömdürtmedi, ne yaptığını kimseye söylemedi. Aşmunikal'ın tanrıçaları kıskandıracak kadar güzel olan bedenini kayıplara karıştırdı, yok etti. Pisiris, Aşmunikal'ın kendisini aldatmasından çok kısır olduğunun anlaşılmasına kızıyordu. Kendisinin yıllardır bildiği gerçeği artık saraydakiler de öğrenmişlerdi. Bu utanç verici olayın sarayın dışına da sızmasından korkan kral soruşturmayı uzatmadı. Halka Aşmunikal'ın bir kaza sonucu haremin penceresinden düştüğü yalanı yayıldı. Aşmunikal'ın annesiyle babası ise sıkı bir gözdağı verildikten sonra serbest bırakıldı. Aşmunikal hakkında benimle bir kere konuştu. Onu en son ne zaman gördüğümü sordu, hangi tableti okuduğunu sordu, üzgün olup olmadığını sordu. Sorularını soğukkanlılıkla yanıtladım. Başını ağır ağır sallayarak beni dinledi, sonra başka bir konuya geçti. Pisiris ömrünün en kötü yıllarını geçiriyordu. Büyük Hitit krallığını yeniden kurma hayalleri Asurların saldırısıyla yarıda kalmıştı. Kısır bir erkek olduğu ortaya çıkmış, geriye soyunu sürdürecek kimsenin kalmayacağını anlamıştı. Onun gibi hırslı birinin bunları kabul etmesi çok zordu. Pisiris kendini çocukluğundan beri çok sevdiği ava verdi. Her fırsatta kendini kentin kalın surlarının dışına atıyor, günlerce dönmüyordu. O keyifli av partilerinde başarısız yıllarını unutmaya, yaralanmış onurunu iyileştirmeye çalışırken, ben içimde onu mezara sokacak öfkeyi büyütüyordum. Evde, sarayda, kütüphanede, Fırat kıyılarında hep ondan nasıl intikam alacağımı düşünüyordum. Kısa süreli bir intikam olmamalıydı. Ona kuracağım tuzağı ağır ağır, kusursuz biçimde hazırlamalıydım. Pisiris ne yaptığımı anlamamalıydı, tuzağa düştüğünü fark ettiğinde ise çok geç olmalıydı. Bu güzel intikam için bana gereken en önemli şey sabırdı. Kör bir yılan gibi hareketsiz durarak avımı ele geçirmek için uygun fırsatı beklemeye başladım. Bu arada artık dedikodusu yapılmaya başlanan bekarlığıma son vererek dikkatleri üzerimden uzaklaştırdım. Soylulardan birinin kızı olan Pişuvati ile evlendim. Annem mutluydu, evlendiğim kız mutluydu, onun ailesi mutluydu, Pisiris mutluydu. Benim mutlu olmama ise daha zaman vardı. Barış yıllarıydı. Asurlular kendi dertlerine düşmüşlerdi. Salmanasar kısa ömürlü bir kral oldu. Onun yerine tahta geçen Sargon karışıklıklarla sarsılan bir imparatorluk devralmıştı. Krallıkta kanla egemenliğini kanıtladıktan sonra gözlerini dışarıya çevirdi. Urartuların yeni kralı Rusa, Asurlulardan eski yenilgilerinin acısını çıkarmak için yanıp tutuşuyordu. Bu amacını da gizlemiyor, bize yazılan tabletlerde, görüşmelerde dile getirmekten çekinmiyordu. Rusa'dan gelen tabletleri Pisiris'e okurken, yaşlanmaya başlamış gözlerinde eski günlerdekine benzer parıltıların canlandığını görüyordum. İntikamımı almak için bu parıltıların ardında yatan cesur ama akıldan yoksun düşüncelere ihtiyacım vardı. Fakat geçmiş yenilgilerin derslerini unutmayan Pisiris temkinliydi. Urartularla arayı iyi tutmak isterken onlara açık destek vermekten de kaçınıyordu. Beklemeliydim. Zaman Pisiris'in belleğini bulandırıncaya kadar, geçmişte yaşananlar unutuluncaya kadar, vahşetin izleri belirsizleşinceye kadar beklemeliydim. Bekledim. Günlerce, aylarca, yıllarca bekledim. Karım hamile kaldı, iki oğlum oldu. Bekledim, saçlarıma kır düştü. Alnımda kırışıklıklar belirdi, bekledim. Annem öldü, ikinci oğlum oldu, bekledim. Urartular iyi niyet mektupları yollamayı, Asurlular vergileri arttırmayı sürdürdüler, bekledim. Piziris herkesin içinde Asurlulardan öfkeyle bahsetmeye başlayınca, bekleme süremin sona erdiğini anladım. Ustaca girdim Pisiris'in aklına. Asurlulara çok kızmasına karşın, Urartululara aynı safta yer almaktan hala korkuyordu. Bunu fark edince onu mahvedecek başka bir yol önerdim. Asurlularla açıkça savaşa girmeseler de onları yenmek için fırsat kollayan Frigyalılarla ilişkimizi geliştirmekten söz ettim. Yakın bir gelecekte Asur kralı Sargon'la Urartu kralı Rusa'nın savaşması kaçınılmazdı. Savaşı kim kazanırsa kazansın her iki kral da yorgun düşecekti. Böyle bir durumda orduları yıpranmamış Frigyalılarla birlikte davranarak Asurlulardan kurtulabilirdik. Önerim Pisiris'in ilgisini çekti. Yapacaklarımdan habersiz olan hırslı ama aptal Pisiris, hiçbir tehlikesi yokmuş gibi görünen bu öneriyi kabul etti. Hemen Frigya'nın bilge kralı Midas'a iyi niyetlerini bildiren bir tablet yazdırdı. Tableti alan Midas çok sevindi. Onun yerinde hangi kral olsa sevinirdi. Çünkü can düşmanı olan Asurluların yönetimindeki bir krallık ona yakınlaşmaya çalışıyordu. Hemen memnuniyetlerini bildiren tablet geldi. Benim de kışkırtmalarımla iyice cesaretlenen Pisiris, bu kez niyetini açıkça dile getiren bir başka tablet yazdırdı. Asurluların barbarlığını, Hitit krallıklarını kene gibi sömürdüklerini anlatarak Midas'ı bir kurtarıcı olarak nitelendirdi. Midas'ın yanıtı daha cömertti. Pisiris'e her türlü yardıma hazır olduğunu bildiriyordu. Bu yazışmalar sürerken Pisiris'in en güvendiği adam, Ben Patasana, Asurluların dış bölgeler yönetimindeki komutanla ilişkiye geçmiştim bile. Asurlu komutana Pisiris'in ülkemizi kanlı bir serüvene sürüklemekte olduğunu söyleyerek, Kral Sargon'a iletilmek üzere Midas'a yolladığımız tabletlerin birer örneğini vermeye başlamıştım. O sıralar Suriye ve Mısır'la işini bitiren Sargon ordularının yönünü yukarı Fırat'a çevirdi. Önce Tabal'a gelen Sargon, bu ülkeye kendisine bağlı bir kral atadıktan sonra Urartularla savaşa girmeden önce bizim kapımıza dayandı. Artık Pisiris'le hesaplaşacaktım. Sonunda babamın, Aşmunikal'ın, doğmamış çocuğumun intikamını alacaktım. 27. Bölüm. Sonunda o an gelip çatmıştı. Mesleğe başladığından beri her arkeolog gibi Esra da geçmişin karanlık sayfalarını aydınlatacak kanıtlara, belgelere, izlere ulaşmak için yanıp tutuşuyordu. Acımasız zamanın depremler, savaşlar, yangınlar, göçler, salgın hastalıklarla izlerini silmeye çalıştığı yitik uygarlıkların gerçek resmini gösterebilecek önemli bulguları çıkaran o efsanevi insanlardan biri olmak, meslekteki herkes gibi onun da hayallerini süslüyordu. Sonunda istediğine kavuşmuştu işte. Yüzlerce arkeoloğun bütün ömürlerini adamalarına karşın yanına bile yaklaşamadıkları bir düşü, o hem de genç yaşta gerçekleştirmişti. O sabah yüreğindeki heyecanı hiçbir olayın gölgelemesine izin vermeyerek sevinçle çıktı yataktan. Oysa gecenin geç saatlerine kadar tedirginlik içinde kıvranıp durmuştu. Yüzbaşı Abid Hoca'nın katil olmadığını söyleyince Bernd'i düşünmeye başlamıştı yeniden. İyi de katilin yaralanmış olması gerekmiyor muydu? Bernd sapasağlamdı ya da en azından öyle görünüyordu. Öyle görünüyordusu var mıydı canım? Sağlamdı işte. Yarasını üzerindeki ince tişörtle gizleyecek hali yoktu ya adamın. Bu da cinayetleri onun işlemediğini gösteriyordu. Bakalım yüzbaşı inanacak mıydı buna? Geçen geceki tartışmadan sonra Bernd'i potansiyel düşman olarak görmeye başlamıştı. Bir de onu gözaltına alıyor muydu? Böyle bir durum olursa zaten Kemal'in yokluğu nedeniyle huzursuz olan ekibin iyice tadı kaçardı. Fırsatını bulur bulmaz yüzbaşı ile konuşup Bernd'in suçlu olamayacağını anlatmalıydı. Ama ya gerçekten Bernd suçluysa? Bernd'in söylediği gibi karısının ailesi Hatay'dan değil de bu bölgeden göçtüyse ve hala burada akrabaları varsa, Bernd bu cinayetleri onlardan birinin yardımıyla işlediyse, ardı ardına sökün eden sorular uykusunu iyice kaçırmıştı. Neler saçmalıyordu böyle? Bernd'in bölge halkından bir kişiyle bile sohbet ettiğini görmemişti. Anlaşılan yine abartmaya başlamış, o iflah olmaz paranoyası depreşmişti. Bu konuları aklından çıkarmalıydı artık. Günlerdir harcadıkları çaba sonunda meyvesini vermiş, başarmışlardı. Bundan daha önemli ne olabilirdi? Ama o başarının tadını çıkarmak dururken, amatör bir polis gibi aklını çözülmeyen cinayetlere, kuşkulu kişilere takmıştı. Doğru düşünce diyen babasını anımsadı yine. Gerçekten de artık aklını disipline etme zamanı gelmişti. Kemal'in yokluğu onu tedirgin etse de, cinayetleri işleyen kişi henüz bulunamasa da, bütün ilgisini basın toplantısı üzerinde yoğunlaştırmalı, başka hiçbir konuyu düşünmemeliydi. Bu önemli sınavı başarıyla verdikten sonra yeniden cinayetlere dönebilirdi. Aldığı bu kararla kendinden hoşnut, gözlerini sımsıkı yummuş, iradesinin güçlü olduğundan mı yoksa yorgun düştüğünden mi bilinmez kısa sürede de uykuya dalmıştı. Uyandığında kaygılarından kurtulmuş gibiydi. Kalkıp duş aldı, giyindi. İsyankâr dalgalı saçlarını düzene soktu. Aynada kendisine bakarak basın toplantısında nasıl görüneceğini kestirmeye çalıştı. Gözlerinin önünde canlanan görüntüden memnun kalarak çıktı odadan. Kahvaltı masasında toplanan arkadaşları da benzer bir ruh hali içindeydi. İlk kez bu sabah yatağından kalkamayan, geç kalan, masaya uykulu gözlerle gelen kimse yoktu. Yüzlerinde tatlı bir gerginlik, gözlerinde başarmış olmanın verdiği gurur okunuyordu. Çalışmalar sırasında giyilen yırtık blojinler, lekeli kotlar, güneşte rengi solmuş tişörtler çıkarılmış, ütülü pantolonlar, etekler, bluzlar, gömlekler giyinilmişti. Elif'in tab ettiği bazı fotoğrafların kötü çıkması dışında, bütün hazırlıklar plana uygun olarak kusursuz bir biçimde tamamlanmıştı. Kazı ekibi gazeteci ordusunun karşısına çıkmaya hazırdı. Onları böyle bayram çocukları gibi güzel giysiler giyinmiş, tatlı bir telaş içinde gören Halaf, olaya kendini kaptırarak, ''Basın toplantısına ben de gelebilir miyim?'' diye sordu. ''Ne yazık ki olmaz,'' dedi Esra. ''Burada birinin kalması gerek. Gazeteciler buraya da gelecekler. Ortalıkta en ufak bir dağınıklık olmamalı. Arkadaşlar odalarını topladılar ama biz gittikten sonra bir de sen kontrol edersen iyi olur.'' İsrarcı olmadı Halaf. Askerliğini komando olarak yapmıştı, disiplinin önemini bilirdi. O da ekibin bir parçasıydı. Burada kal diyorlarsa burada kalacaktı. Bernd'in ünlü soğukkanlılığı bu sabah kaybolmuş gibiydi. Kahvaltısını herkesten önce bitirerek, geç kalmamaları gerektiğini tekrarlayıp duruyordu. ''Biraz sakin ol Bernd,'' dedi keyifle yemeğini yiyen Teoman. ''Daha saat sabahın beşi.'' ''Ama yolumuz uzun,'' dedi Alman. ''Antep'te yapılacak işler var.'' ''Yetişiriz, yetişiriz, merak etme.'' Acele eden yalnızca Bernd değildi. ''Ne kadar erken gidersek o kadar iyi.'' diyerek onu destekledi Timothy. Bu sabah o da biraz sinirli görünüyordu. ''Basın toplantılarını bilirim. Her dakika bir problem çıkar.'' Bu küçük tartışmaya son noktayı Esra koydu. ''Bence de Bernd haklı. Joachim'i yalnız bırakmayalım.'' Teoman mırınkırın etti ama arkadaşlarının uyarılarına dikkate almamazlık edemedi. Yemeğini daha hızlı yemeye başladı. Aceleyle ağzındaki lokmaları yutmaya çalışan obur arkadaşını gülümseyerek izleyen Esra, onu zorladığı için üzüldü. Keşke biraz daha erken kalksalardı. Sanki erken kalksalar aynı şey olmayacak mıydı? Toplantı psikolojisine girilmişti bir kere. Salona gitmeden, gazetecilerin karşısına çıkmadan bundan kurtuluş yoktu. En iyisi acele edip bir an önce yola koyulmaktı. Ama yola koyulamadılar. Kahvaltı masasından kalkmak üzereyken, yüzbaşının cipi kül rengi aydınlığın içinden çıkarak az ileride durdu. Motor sesini duyunca hepsi gözlerini cipe çevirdiler. ''Yüzbaşı akşam yemeğini kahvaltı olarak anlamış galiba.'' diye espri yapmaya çalıştı Teoman ama kimse gülmedi. Sanki kötü bir haber vereceğini hissetmişçesine kaygıyla beklemeye başladılar. Sessiz bekleyişi bozmak için, belki o da bizimle gelecek dedi Teoman. Adamla o kadar içli dışlı olduk ki artık ekipten sayılır. Biraz da kendisini iğnelemek amacıyla söylenen bu sözlere hiç aldırmadı Esra. Gözlerini yola dikmiş, cipten inerek masaya yaklaşmakta olan Eşref'i izliyordu. Ekibin ortak ruh halini halaf dile getirdi. Yüzbaşının bu saatte gelmesi pek ayrı alamet değil. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Eşref masaya yaklaşırken, geçen cuma günü Hacı Settar'ın ölüm haberini vermeye geldiğindeki gibi omuzlarının çökmüş olduğunu, ayağını sürükleyerek yürüdüğünü fark etti Esra. Kötü bir şey olmuş diye düşündü. Yüzbaşının yüzündeki karamsarlığı, kaçırmaya çalıştığı yorgun gözlerini de görünce çok kötü bir şey olmuş diye mırıldandı. Yanılmıyordu. Ne bir günaydın ne de bir merhaba çıktı yüzbaşının ağzından. Vereceği kötü haberin sorumlusu kendisiymiş gibi suçlu bir ifadeyle bir süre masanın önünde öylece kaldı. Bütün gözler kendisine çevrilmişti. Bu onu daha da sıkıntılı kılıyor, söyleyeceğini bir türlü dile getiremiyordu. Başını kaldırıp Esra ile göz göze gelince, "Kovuktaki ceset teröriste ait değilmiş," diye açıkladı bir solukta. Esra dışında kimse neden bahsettiğini anlamamıştı. Genç kadın dikkat kesilmiş dinliyordu. "Avcılar yanılmışlar," diye sürdürdü yüzbaşı. Esra'nın göz bebeklerinde büyüyen acıyı görünce sustu. Yüzbaşının ne söyleyeceğini anlamıştı Esra ama belki de yanılıyorum diye kendini kandırarak onun açıklamasını bekliyordu. Yüzbaşının tutukluğu sürünce dayanamayıp sordu. "Kemal mi?" "Evet," dedi yüzbaşı. "Ne yazık ki kovuktaki ceset Kemal'e ait." "Aman Allah'ım, Kemal ha?" diye inledi. Bedeni sarsılmaya, gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Aynı anda bir çığlık yükseldi masadan. Bağıran Elif'ti. "Hayır, olamaz," diye çırpınmaya başlamıştı genç kız. Esra kendi üzüntüsünü unutup Elif'e sarıldı. İki genç kadın ağlamaya başladılar. Masadaki erkekler dehşet ve kaygı içinde yüzbaşıya bakıyorlardı. Daha önce üç kişi cinayete kurban gitmişti ama ölenler ekip dışındaki insanlardı. Bu kez onlardan biri öldürülmüştü. Yumruklarını sıkan Teoman, "Neden?" diye söylendi öfkeyle. "Kemal'i neden öldürsünler ki?" "Neden olacak?" diye bağırdı Murat. "Cinayeti görmüştür. Katil kimliğinin açığa çıkmasından korktuğu için onu da öldürmüştür." Timothy ile Halaf'ın ağzını bıçak açmıyordu. Üzgün bakışlarını yere indirmişlerdi. Yaşadıkları korkunç olayı kavramaya çalışıyor gibiydiler. Ürkmüş mavi gözlerini yüzbaşıya çeviren Berndin de bir varsayımı vardı. "Birileri kazıyı engellemeye çalışıyor," dedi. "Korkutmak için ekip dışında üç kişiyi öldürdüler, olmayınca bize yöneldiler. Basın toplantısından bir gün önce Kemal'i öldürmelerinin başka bir anlamı olamaz." "Korkarım durum bundan biraz daha karışık," dedi yüzbaşı. Davranışları hala rahat değildi. Asıl söylemesi gerekeni söylememiş gibiydi. Bakışları ağlamakta olan Esra'ya kaydı. "Biraz toparlanırsanız kuşkularımı sizlere anlatabilirim," diye ekledi. Esra'nın duyması için sesini özellikle yükseltmişti. Sözlerine tepki Esra'dan değil Bernd'den geldi. "Bunları öğrenmeyi, size yardımcı olmayı çok isteriz. Ama şu anda yetişmek zorunda olduğumuz bir basın toplantısı var."